Sayfa 508. Anna heyecanla sordu. Yeni liderlerden söz ediyordunuz. Jürgen Lenz de onlardan biri mi? Lenz'in oğlu. Bu Jürgen Lenz'le ben hiç karşılaşmadım. Lenz'in bir oğlu olduğunu bile bilmiyordum ama onun yakın çevresinden değildim ne de olsa. Ben ama ikiniz de bilim adamlarıydınız dedi. Siz Zyklon B'yi icat etmiştiniz değil mi? Strasser, Zyklon B'yi icat eden ekibin üyelerinden biriydim dedi. Eski mavi bornozunun önünü kapadı, yakasına çeki düzen verdi. Şimdi bu işteki rolümden dolayı bana hücum ediyorlar ama bu gazın ne kadar zarif, ne kadar mükemmel olduğunu farkında değiller. Ben zarif mi diye tekrar etti. Bir an yanlış duyduğunu sanmıştı. Zarif, bu adam iğrençti. Strasser, Zyklon B'den önce askerler bütün tuzakları teker teker öldürmek zorundaydılar diye devam etti. Evet, korkunç kanlı katliamlar yapıldı. Gaz ise o kadar temiz, basit ve zarifti ki ve biliyorsunuz Yahudileri gazla öldürmek aslında onları kurtarıyordu. Ben kurtarıyordu ha diye mırıldandı, midesi bulanmıştı. Evet, o kamplarda kol gezen o kadar ölümcül hastalık vardı ki, aksi halde daha çok acı çekeceklerdi. Onları gazla uyutmak en insancıl çözümdü. Ben insancıl ha diye düşünüyordu. Kötülüğün yüzüne bakıyorum. İnsancılca davrandığını ileri süren bornozlu ihtiyar bir adam kisvesinde. Ben ne kadar güzel dedi. O yüzden ona özel muamele diyorduk ya. Soykırımı anlatmak için kullandığınız daha yumuşak bir ifade. Nasıl isterseniz, Strasser omuzlarını silkti. Ama biliyorsunuz gaz odalarına gönderilecekleri Doktor Mengele ya da Doktor Lenz gibi seçmedim ben. Mengele'ye ölüm meleği diyorlar ama asıl ölüm meleği Doktor Lenz'di. Ben ama siz değildiniz dedi. Siz bir bilim adamıydınız. Strasser bu sözlerdeki alayı sezmişti. Siz bilim hakkında ne bilirsiniz ki diye tısladı. Bir bilim adamı mısınız? Bir Nazi bilim adamlarının dünyanın kalan kısmının ne kadar ilerisinde olduğumuz hakkında bir fikriniz var mı acaba? Bir fikriniz var mı? İhtiyar çok titrek bir sesle konuşuyordu. Ağzının köşelerinde tükürük oluşmuştu. Devam etti. Mengele'nin ikizler üzerindeki incelemelerini eleştiriyorlar. Ama dünyanın önde gelen genetikçileri hala onun buluşlarına değiniyorlar. Dachau'da yapılan insanları dondurma deneylerine ilişkin veriler hala kullanılıyor. Ravensbrück'te stres altındaki kadınların örneğin idam edileceklerini öğrendikleri zaman aybaşı devrelerinin nasıl etkilendiğinin öğrenilmesi bilimsel açıdan büyük bir hamleydi. Ya da Doktor Lenz'in yaşlanmayla ilgili deneyleri, Sovyet savaş tuzaklarına uygulanan açlık deneyleri, uzuv transplantasyonları vesaire de öyle. Bu biçimde sonsuza dek devam edebilirim. Kabaca söylemek gerekirse, hala bizim buluşlarımızı kullanıyorsunuz. Deneylerin nasıl yapıldığını siz düşünmemeyi yeğlersiniz ama bu kadar ilerlememizin başlıca nedenlerinden birinin canlı insanlar üzerinde deneyler yapabilmemiz olduğunu anlayamıyor musunuz? Konuştuğu kadar Strasser'in buruşuk yüzü daha da solmuştu. Şimdi ise kireç gibi beyazdı, soluk soluğa kalmıştı. Siz Amerikalılar, araştırmalarımızı yapma yöntemlerimizden tiksiniyorsunuz. Ama organ nakilleriniz için kürtajlarda ele geçen fetüs dokularını kullanan sizler değil misiniz? Bu haklı görülebilir mi? Anna bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Ben sakın bu canavarla tartışma. Ne çare ki Strasser susmak bilmiyordu. Tabii bu arada birçok delice fikirler de vardı. Örneğin kızları erkek, erkekleri de kız yapmak gibi. İhtiyar kıkırdadı. İkizlerin yaşamsal organlarını birleştirerek siyamlı ikizler yaratmaya da çalışıldı ki bu tam bir fiyasko oldu. Bu şekilde birçok ikizleri kaybettik. Anna ihtiyarın sözünü kesti. Sigma kurulduktan sonra aranızdaki bağlantıyı sürdürdünüz mü? Strasser sözünün kesilmesinden rahatsız olmuş gibi döndü. Gayet tabii, Lenz benim uzmanlığıma ve bağlantılarıma güveniyordu. Ben yani dedi, Strasser omuzlarını silkti. Yaptığı çalışmaların, araştırmaların, moleküler araştırmaların dünyayı değiştireceğini söylüyordu. Bu araştırmanın ne olduğunu size söyledi mi? Hayır, bana söylemedi. Çok gizlisi olan, içine kapanık bir adamdı ama bir keresinde şöyle dediğini anımsarım. Benim neyin üzerinde çalıştığımı dünyada anlayamazsın. Benden ona elektronik mikroskoplar bulmamı istemişti. Bunların o günlerde bulunmaları çok zordu. Daha yeni icat edilmişlerdi. Ayrıca çeşitli kimyasal maddeler de istiyordu. Bunların birçoğuna savaş yüzünden ambargo konulmuştu. Her şeyin sandıklara yerleştirilerek kurduğu özel bir kliniğe gönderilmesini istemişti. Bu klinik, Avusturya'nın işgali sırasında el koyduğu eski bir Schloss'ta, bir şatodaydı. Anna, Avusturya'da nerede diye sordu. Avusturya Alplerinde. Anna ısrar etti. Alplerin neresinde? Yakındaki hangi kasabayı ya da köyü hatırlıyorsunuz? Onca yıl sonra nasıl hatırlayabilirim ki? Belki Lenz bana söylemişti. Sadece Lenz'in eskiden o binanın bir tür saat fabrikası olduğunu söylediğini anımsıyorum. Lenz'in bilimsel bir projesi. Bir laboratuvar mı yani? Niçin? Strasser'in dudakları aşağı sarktı. Sitem eder gibi göğüs geçirdi. Araştırmalarını sürdürecekti. Bu kez ben ne araştırması diye sordu. Strasser düşünceye dalmış gibi sustu. Anna haydi diye onu dürttü. Ne araştırması? Bilmiyorum. Reh devrinde o kadar önemli araştırmalara başlanmıştı ki Gerhard Lenz'in çalışmaları... Gerhard Lenz, Sonnenfeld, Lenz'in kamplardaki korkunç deneyleri hakkında neler söylemişti, insanların üzerindeki deneyler. Ve siz çalışmalarının iç yüzü hakkında bir şey bilmiyorsunuz, öyle mi? Bugün hayır. Bilim ve politika adamları için aynı şeydi. Sigma, ta başından beri bazı politik örgütlere destek kanalize etmek, başkalarını ise yok etmek için bir yoldu. Sözünü ettiğimiz adamlar daha o zamandan dünyada korkunç nüfus sahibi kişilerdi. Sigma onlara etkilerini birleştirdikleri takdirde bütünün parçaların toplamından çok daha büyük olacağını göstermişti. Kolektif olarak etkileyemedikleri, yönlendiremedikleri, düzenleyemedikleri hiçbir şey yoktu. Ama biliyorsunuz Sigma yaşayan bir varlıktı ve bütün yaşayan varlıklar gibi gelişti. Anna evet dedi, dünyanın en büyük şirketlerinin sağladığı paralar ve Reichsbank'tan çalınmış varlıklarla. Kurucuların kimler olduğunu biliyoruz. O ilk yönetim kurulunun siz hayatta olan son üyesisiniz. Ama ardıllarınız kimler? Strasser koridora gözlerini dikti ama gerçekte belli bir şeye bakmıyordu. Ben, Sigma'yı şimdi kim yönetiyor? Bize adlar verin diye bağırdı. Bilmiyorum. Strasser'in sesi çatladı. Düzenli şekilde para göndererek benim gibi kimselerin susmasını sağlıyorlardı. Biz gücün iç kurullarından dışlanan uşaklar olduk. Aslında milyarlarca dolarımızın olması gerekirdi. Bize gerçi milyonlar yolluyorlar ama bu masalarından dökülen kırıntılardan farklı değil. Strasser'in dudakları çirkin bir sırıtışla kıvrıldı. Bana kırıntılar veriyorlardı. Şimdi bunu da kesmek istiyorlar. Bana daha fazla para vermek istemedikleri için beni öldürmek istiyorlar. Açgözlüler ve de utanıyorlar. Onlar için onca yaptıklarından sonra bana bir utanç kaynağı gözüyle bakıyorlar. Aynı zamanda da bir tehlike olarak görüyorlar. Çünkü kapılarını yıllardan beri bana kapadıkları halde hala çok şey bildiğimi zannediyorlar. Yaptıkları her şeyi mümkün kılmamı bakın nasıl ödüllendiriyorlar. Hor görerek. Şiddetlenen öfke, yılların içerleme birikimi adamın sesine metalik bir ton vermişti. Bir fakir akraba, bir yüz karısı, pis kokulu bir serseriymişim gibi davranıyorlar. Züppeler şık giysileriyle toplanıyorlar. En büyük korkuları da, toplantılarını bir kokarca gibi basmam. Nerede toplaştıklarını biliyorum. O kadar aptal, o kadar cahil değilim ama davetiye yollasalar dahi Avusturya'da onlarla buluşmam. Avusturya? Ben siz neler söylüyorsunuz diye atıldı. Nerede toplanıyorlar söyleyin bana. Strasser ihtiyatla meydan okumanın karışımı bir bakışla ona baktı. Daha fazlasını söylemeyeceği açıktı. Kahretsin, yanıt verin bana. Strasser, hepiniz aynısınız diye tısladı. Benim yaşımda birine daha saygılı davranmak gerekir. Size söylenecek başka bir şeyim yok. Anna birden dikkat kesildi. Polis sirenleri duyuyorum. Bu kadar ben. Buradan çıkıyoruz. Ben Strasser'in karşısına dikilmişti. Bay Strasser, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Strasser, kim olduğunuzu mu diye kekeledi. Babamın adı Max Hartman. Bu adı anımsadığınıza eminim. Strasser ona gözlerini kısarak baktı. Max Hartman, o Yahudi, Simon'ımız. Doğru. Bana söylendiğine göre aynı zamanda bir SS subayıymış. Ama Sonnenfeld bunun sadece bir paravan, bir hile olduğunu söylemişti. Ben'in kalbinin atışları hızlanmıştı. Max'in çirkin geçmişinin Strasser tarafından doğrulandığını duymaktan ödü kopuyordu. Strasser berbat kahverengi dişlerini ortaya çıkaran bir gülüşle SS diye söylendi. O SS falan değildi. Odessa'nın onu sualsiz sorgusuz Almanya'dan İsviçre'ye geçirmesi için ona sahte SS belgeleri verdik. Anlaşma buydu. Ben'in kulakları zonkluyordu. Ruhsal olduğu kadar bedensel bir ferahlama duyuyordu. Strasser devam etti. Alman delegasyonunun başına geçmesi için Bormann onu kendisi seçti. Sadece para transferlerinde usta olduğu için değil, çünkü göstermelik birini gereksiniyorduk. Bir kukla gereksiniyordunuz. Evet, Amerikalı sanayicilerle başka ülkeden gelenler Nazilerin yaptıklarından rahatsızlık duyuyorlardı. Kötü Almanlar, fanatikler, Hitler hayranları olmadığımızı kanıtlamak için bir Yahudi katılımcı lazımdı bize. Babanız oynadığı rol karşılığında büyük avantajlar sağladı. Ailesini ve daha bir sürü Yahudi ailesini kamplardan kurtardı. Ona ayrıca 1 milyon Amerikan doları verildi. Çok para bu. Adamın yüzünde çirkin bir gülümseyiş biçimlendi. Şimdi sıfırdan milyarder olduğunu iddia ederek kendine reklam yapıyor. 1 milyon dolar bir hiç mi yani? Hiç sanmıyorum. Anna ben diye bağırdı. İçinde Adalet Bakanlığı kimliği bulunan cüzdanı şimşek hızıyla meydana çıkardı. Şimdi kim olduğumu bilmek istiyor musunuz Bay Strasser? Birleşik Amerika Adalet Bakanlığı Özel Araştırmalar Ofisi hesabına buradayım. Oradakilerin kim olduğunu bildiğinize eminim. Strasser, ha ha dedi. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama ben bir Arjantin vatandaşıyım ve yetkileriniz bana geçmez. Siren sesleri kuvvetlenmişti. Görünüşe bakılırsa sadece birkaç blok uzaktaydılar. Anna tekrar ihtiyar adama döndü. Arjantin hükümetinin savaş suçlularını iade edip etmemekte ne kadar ciddi olacağını şimdi göreceğiz. Arkadan çıkalım ben. Strasser'in yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Boğuk bir sesle Hartman dedi. Haydi gel ben. Strasser parmağını kıvırarak Ben'e yaklaşmasını işaret etti. Ben karşı koyamadı. İhtiyar adam fısıldamaya başlamıştı. Ben eğilip dinlemeye koyuldum. Strasser, babanızın zayıf biri olduğunu biliyor muydunuz Hartman dedi. Yüreksiz bir adamdı. Bir kurban olduğunu iddia eden bir korkak ve bir sahtekardı. Strasser'in dudakları Ben'in sadece birkaç santim uzağındaydı. Siz de sahtekarın oğlusunuz. Hepsi bu. Benim için bundan ibaretsiniz. Ben gözlerini kapayarak öfkesini denetim altına almaya çalıştı. Sahtekarın oğlu. Bu doğru muydu? Strasser haklı mıydı? Ben'in rahatsızlığından Strasser'in zevk duyduğu belliydi. Beni öldürmek içinizden geliyor, öyle değil mi Hartman? Ama yapmıyorsunuz. Çünkü siz bir korkaksınız, tıpkı babanız gibi. Ben Anna'nın koridora yöneldiğini gördü. Genç adam ihtiyar Alman'a hayır, sizi öldürmeyeceğim dedi. Çünkü hayatınızın kalan kısmını Kudüs'teki pis kokulu bir hücrede geçirmenizi tercih ederim. Son günlerinizin mümkün olduğu kadar kötü geçmesini isterim. Sizi öldürmek gereksiz bir mermi israfı olur. Siren sesleri kuvvetlenirken Anna'nın arkasından arka kapıya koştu. Yürüme, sürün. Mimar başının içindeki ortostatik basıncı koruma çabasının henüz gereği yokken ayakta durmakla daha da güçleşeceğini biliyordu. Bu mantıklı bir karardı. Bu kararı verebilme yeteneği ayak bileğindeki kında muhafaza edebildiği glock kadar rahatlatıcıydı. Ön kapı açıktı, holde de kimse yoktu. Mimar gömleğinin önünün yerlere bulaştırdığı kanları umursamayarak piyade askerleri gibi yerde sürünerek ilerledi. Her kat ettiği metre ona bir mil kadar uzun geliyordu ama o yılmak niyetinde değildi. Sen en iyisisin. 17 yaşındaydı. Talim eğitmeni bütün taburun karşısında ona öyle demişti. Sen en iyisisin. 23 yaşındaydı. Stasi'deki kumandanı kendi üstüne iletmeden önce genç Hans'a gösterdiği resmi raporda öyle diyordu. Sen en iyisisin. Stasi'deki Müdürler Kurulu Başkanı'nın sözleriydi bunlar. Batı Berlin'den çıktığı bir avdan yeni dönmüştü. Bir gün önce Batı'ya iltica eden Leipzig Üniversitesi'nden uluslararası üne sahip bir ekibin 4 fizikçi üyesini öbür dünyaya yolcu etmişti. Sen en iyisisin. üst düzeydeki bir Sigma yöneticisinden, aksaçlı ve gözlüklü bir Amerikalı'dan da aynı şeyi duymuştu. Bu önemli bir İtalyan solcusunu öldürmesinden sonraydı. Adamı 15 yaşındaki bir Somalili fahişe ile sevişirken sokağın karşı tarafından vurmuştu. Ama bu sözleri daha sonra da duyacaktı. Daha sonra da, çünkü gerçeği anlatıyorlardı. Sen en iyisisin. Ve bu sözler doğru olduğu için pes etmeyecekti. Teslim olmak, uyumak, durmak için duyduğu kahredici dürtüye boyun eğmeyecekti. Bir robotun ölçülülüğüyle elleriyle dizlerini hareket ettiriyor ve koridorda sürüklenerek ilerliyordu. Sonunda kendini duvarları kitaplarla kaplı, iki katlı büyük bir odada buldu. Kertenkelemsi gözler etrafı inceledi. Birinci sıradaki hedefi orada değildi. Bu bir hayal kırıklığıydı onun için ama bir sürpriz değil. Bunun yerine odada vızıltılı sesler çıkaran ve titreyen cılı Strasser vardı. O da ölümü hak etmiş bir haindi. Mimarın bilincini kaybetmesine kadar kaç dakikası kalmıştı? Strasser'e aç gözlerle bakıyordu. Adamın ışığını söndürmek kendisininkini tekrar kazanmasına yardım edebilecekmiş gibi. Yerde yavaş yavaş doğrularak bir nişancının atış konumuna geçti. Bedenindeki kasların kasılmaya çalıştıklarını hissediyor ama kollarını hiç kıpırdatmadan tutabiliyordu. Kollarının arasındaki küçük Glock şimdi ona bir top kadar ağır geliyordu ama her nasıl yaptıysa silahı doğrultarak ona uygun açıyı verebildi. Belki de kanın kokusunu alan Strasser işte o zaman odada onun varlığının farkına vardı. Mimar, küçük kara üzümlere benzeyen gözlerinin bir an genişlemesine sonra da kapanmasına tanık oldu. Tetiği çekmek bir masayı tek parmakla kaldırmak gibi bir şeydi. Ama bunu yapacaktı, yaptı da. Acaba yaptı mı? Silahın patlamasını duyamayınca önce görevini başaramamış olmamaktan korktu ama sonra duyumsal algılamasını yavaş yavaş sevmeye başladığını anladı. O da hızla kararmaktaydı. Oksijenden yoksun kalan beyin hücrelerini çalışmayı kestiklerini, önce işitme ve görme duyularını yitirdiğini, bilincinin de çok geçmeden gideceğini biliyordu. Strasser'in yere çarptığını görene kadar bekledi ancak ondan sonra gözlerinin kapanmasına izin verdi. Gözleri kapanırken bir daha açılmayacaklarını hisseder gibi oldu. Hemen arkasından da hiçbir şeyi hissetmez oldu. Oteldeki odalarına dönen Ben'le Anna, yol üstündeki bir gazeteciden satın aldıkları bir deste gazeteyi alelacele taradılar. Jardin yakındaki bir gelişmeden söz etmişti. Strasser'in bahsettiği züppelerin şık giysileriyle toplanması ise kısa zaman önce rastladıkları bir haberle çakışıyordu. Ama neydi acaba? Yanıt ellerinin altındaydı. Haberi Arjantin'in en büyük gazetesi El Paz'da yakalayan Anna oldu. Uluslararası çocuk sağlık koruma hakkındaki kısa bir yazıydı. Dünya liderleri ortak ilgi alanlarının ivedi bazı bölümlerini, özellikle de gelişmekte olan dünya ile ilgili olanları tartışmak için davet edilmişlerdi. Fakat genç kadının asıl dikkatini çeken nokta, toplantının yapılacağı şehrin bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana oluşuydu. Anna okumayı sürdürdü, toplantının destekçilerinin de adı veriliyordu ve Lens Vakfı da bunların arasındaydı. Genç kadın İspanyolcadan çevirerek yazıyı yüksek sesle beni okudu. Erkeğin sırtında bir ürperti dolaştı. Tanrım işte bu dedi. Olmak zorunda, Jardin sadece günlerin kaldığını söylemişti. Söyledikleri mutlaka bu konferansla ilgili olmalı. Destekçilerin listesini bana bir kere daha okusana. Anna okudu. Ben bir yerlere telefon etmeye başladı. Bunlar vakıf profesyonellerine, katılımcılarından birinin haberi aldıklarına sevinen kimselere edilen telefonlardı. Her zamanki havasına giren ben o kişilerle konuşurken dinç ve keyifli gözüküyordu ama öğrendikleri fazlasıyla cesaret kırıcıydı. Robinson Vakfı'nın program müdürü Geoffrey Baskin ahenkli New Orleans aksanıyla Lens Vakfı'ndakiler müthiş kimseler dedi. Aslında onların eseri ama göze çarpmamayı istiyorlardı. Her şeyi onlar yaptılar, masrafları da üstlendiler. Zaferlerinden bizim de pay almamız gerçekten haksızlık. Ama bence uluslararası bir havaya bürünmesini istiyorlardı. Dediğim gibi bu insanlar bencil değil. Bunu duymak güzel dedi ben. İçindeki dehşet duygusunun yoğunlaşmasına rağmen neşeli gözükmeye çalışıyordu. Özel bir projede ortak olacağız da o yüzden onlarla ilgili neler hissettiğini öğrenmek istedim. Doğrusu sevindim. Dünyanın dört bir yanından yüksek konumdaki kimselerle liderler Lenz Vakfı'nın himayesinde Viyana'da toplanacaklar. Viyana'ya gitmek zorundaydılar. Yüzlerini göstermemeleri gereken dünyadaki tek yerdi, aynı zamanda gitmekten başka seçeneklerinin olmadığı tek yer. Anna ile genç adam otel odasını arşınlıyorlardı. Önlemler alabilirlerdi. Zaten önlem almak hayatlarının bir parçası olmuştu. Kılık değiştirebilirler, sahte kimlikler kullanabilirler, ayrı uçaklarda yolculuk edebilirlerdi. Ama riskler şimdi çok daha büyük gözüküyordu. Eğer yeteneksizin birinin izini sürmüyorsak, Viyana'ya giden bütün yolcu uçaklarının sıkı bir kontrolden geçeceğini varsaymak zorundayız. Panik halinde olmaları gerekir. Ben beyninin içinde bir kıpırtı hissetti. Ne dediğini tekrar eder misin? Alarma geçmiş olacaklar dedim. Sınırdaki kontrol kolay olmayacak. Ondan önce Viyana'ya uçan bütün uçakların. Ben işte bu dedi. Neymiş o? Anna, bu noktada bir riski göze alacağım. Ve yaptığım hesaplara göre bu başka türlü karşılaşabileceğimizden daha ufak bir risk. Seni dinliyorum. Fred McCullen adında birine telefon edeceğim. O güya beraberinde St. Moritz'te beraber kayak kaymaya gideceğim moruk herif. Bir morukla kayak kaymak için mi St. Moritz'e gidecektin? Ben kızardı. Ne bileyim, işin içinde bir torun da vardı. Devam et. Daha açık konuşayım. İşin içinde özel bir jet uçak da var. Bir Gulfstream. Bir keresine binmiştim. Kıpkırmızı bir uçaktır. Koltukları kırmızı, yerdeki halısı kırmızı, televizyon aygıtı kırmızı. Fred hala oradaki Hotel Carlton'da, uçakta büyük bir olasılıkla kurdaki küçük havaalanındadır. Demek ki adama telefon edip uçağının anahtarlarını isteyeceksin. Bakkaliye eşyası taşımak için birinin kamyonetini ödünç almak gibi bir şey. Değil mi? Yani. Anna başını salladı. Demek söylenenler doğru. Zenginler gerçekte seninle benden farklı. Genç adamın yüzüne baktı. Özür dilerim. Yalnız benden farklı. Anna, ödüm kopuyor ben. Bu durumda aptal şakalar yapmak çok normal. O adama güvenebileceğimi düşünüyorsan, içgüdünün güvenmeni söylüyorsa buna katlanabilirim. Çünkü haklısın. Özel uçakları değil, ticari uçakları gözleyecekler. Anna başıyla onayladı. Özel uçaklar rahatça gidip geliyorlar Kolombo'ya gibi yerlerden gelmemeleri koşuluyla. O moruk Gulfstream'i örneğin Brüksel'e gönderebiliyorsa, Oscar'ın bize getirdiği kimliklerin işe yarayacağına emin olduğumuz takdirde buradan doğru Brüksel'e gidiyoruz. Sonra Fred'in özel jetiyle Viyana'ya uçuyoruz. Sigma'nın kodamanları da böyle yolculuk ederler. İçinde iki kaçak olan bir Gulfstream'i beklememeleri şansı kuvvetli. Anna peki dedi. Ben buna bir planın başlangıcı derim. Ben Hotel Carlton'un numarasını tuşladı ve onu iş adamına bağlamaları için bir dakika bekledi. Fred McCullen'ı sesi uluslararası telefon hatlarına rağmen gürlüyordu. Tanrı aşkına, saatten haberin var mı senin Benjamin? Neyse, herhalde özür dilemek için telefon ediyorsundur. Aslında özür dileyeceğim, ben değilim ya. Louis perişan oldu, perişan oldu. Oysa ikinizin o kadar çok ortak yanınız var ki. Anlıyorum Fred, ben... Ama sonunda telefon etmene sevindim. Senin hakkında inanılmaz şeyler söylediklerinden haberin var mı? Adamın biri telefon edip kafamı şişirdi. Dediklerine göre... Ben telaşlı adamın sözünü kesti. Bana inanmalısın Fred. O söylentilerde hakikat payı yok. Yani beni neyle suçluyorlarsa bilmelisin ki. Benim söylediklerine kulak asmayan Fred, ben de adamın suratına güldüm diyordu. O tüyler ürpertici İngiliz yatılı okullarında bunlar öğreniliyor belki. Ben bir Deerfield mezunuyum. Orada ise imkanı yok ki. Bana güvendiğin için sana minnettarım Fred ama teniste şampiyon olduğunu söyledim. Doğru değil mi? Bilmem ki. Zamanında ben de iyi bir sporcuydum. Hiç aldığım kupaları gösterdim mi sana? Louis aradan 50 yıl geçtikten sonra onlarla hala övümlü mü? Gülünç buluyor. Aslında o haklı. Benim adam olacağım yok. Fred, senden gerçekten büyük, çok büyük bir iyilik isteyeceğim. Senin için mi beni? Biliyorsun, hemen hemen aileden sayılırsın. Günün birinde gerçekten aileden olabilirsin. Ne istediğini söyle oğlum. Hiç çekinmeden söyle. Anna'nın da söylediği gibi bu sadece bir planın başlangıcıydı o kadar. Fakat kusursuz bir plan zaman isterdi. Ellerinde olandan daha fazla zaman. Çünkü muhakkak olan bir şey varsa en kısa zamanda Viyana'ya gitmek zorundaydılar. Aksi halde çok geç olurdu. O da Jardin'in ima ettiği gibi şimdiden çok geç değilse.